Ayrım 11, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 93. Medusa Komisyonu'nun ilk toplantısını Whitehall'da kabine odasının altındaki bir odada yapması kararlaştırılmıştı. Bunun başlıca nedeni binanın güvenilir olması, düzenli aralıklarla dinleme aletlerine karşı süpürülmesiydi. 8 konuğun götürüldükleri oda yerin 2 kat altındaydı. Dışişleri Müsteşarı, deneyimli bürokrat Sir Paul Spruce başkandı. Adam önce kendisini sonra diğerlerini tanıştırdı. Amerikan Büyükelçiliği ve böylece ABD Savunma Ateşi Yardımcısı ve CIA'nın Londra istasyonunun son 3 yıldır başı olan Harry Sinclair tarafından temsil edilmekteydi. Sinclair, uzun boylu tweed ceket düşkünü, sık sık operaya giden ve İngiliz karşıtlarıyla çok iyi geçinen bir adamdı. CIA'nın adamı bir zamanlar CIA'nın daimi üyesi olduğu, ortak istihbarat komisyonu toplantısında rastladığı Simon Paxman'a başıyla selam verip gözünü kırptı. Sinclair'in görevi İngiliz bilim adamlarının rastlayabilecekleri ilginç şeyleri Medusa Komisyonu'nun Washington'da toplanan Amerikan tarafına bildirmekti. Bundan sonra bütün bulgular bir araya getirilip analiz edilecekti. Alder Marston'dan, yani silah araştırma tesisinden, iki bilim adamı vardı. Bunların görevi Amerika, Avrupa ve diğer yerlerden toplanacak bilgileri, olası Irak nükleer tesislerinin hava fotoğraflarını incelemek ve Irak'ın kendi atom bombasını yapma teknolojisinde ne kadar ileri gittiğini saptamaya çalışmaktı. Diğer ikisi Porton Down'dan geliyorlardı. Biri kimyager, diğeri bakteriyoloji uzmanı bir biyologtu. Sol basın Porton Down'ı İngiltere'nin kullanımı için kimyasal ve bakteriyolojik silah araştırmaları yapmakla suçlardı. Oysa tesiste yıllardır İngiliz ve müttefik askerlerine karşı yapılacak her türlü gaz ve mikrop savaşına karşı çare aramakla uğraşılmaktaydı. Ne var ki önce zehirin nitelikleri araştırmadan panzehir geliştirmek olanaksızdır. Bu nedenle Port'un gelen araştırmacıların ilgi alanlarında ve gayet güçlü güvenlik önlemleri altında epey berbat maddeler bulunmaktaydı. Ancak o 13 Ağustos günü bunlar Saddam Hüseyin'de de vardı. Tek fark İngiltere'nin bunları Iraklılar üzerinde kullanmayı düşünmedikleriydi. Ama Saddam'ın da aynı düşüncede olduğu söylenemiyordu. Bu nedenle Portonlular, Irak'ın yıllar boyunca satın aldıkları kimyasal maddelerin listesinden onun neyi, ne kadar ve ne amaçla aldığını çıkarmaya çalışacaklardı. Sir Paul, dört bilim adamına dönerek, ''Beyler, asıl yük sizin omuzlarınızda.'' dedi. ''Bizler elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.'' Burada dışarıda bulunan insanlarımızdan, elçiliklerden, ticaret heyetlerinden ve de gizli centilmenlerimizden toplanmış olan iki cilt istihbarat var. Geçmiş günlere ait. Son 10 yılda Irak'a verilen ihracat ruhsatlarından çıkarılan bilgiler. Ağı mümkün olduğu kadar geniş tuttuk. Kimyasal maddeler, inşaat malzemeleri, laboratuvar malzemesi ve hemen hemen akla gelebilecek her şeye atıf yapılıyor. Bu ihracatlardan bazıları, hatta herhalde büyük bir çoğunluğu, gelişmekte olan bir Arap ülkesinin barışçı amaçlarla satın aldığı şeyler olacaktır. Ve onları incelemekle boşa geçecek zamanınız için şimdiden özür diliyorum. Ama lütfen sadece silah üretimi için gerekli özel gereçler üzerinde durmayın. Çifte kullanımlı ya da belirtilmiş amacın dışında kullanılabilecek ya da kullanılmak üzere değiştirilebilecek şeyler üzerinde de durun. Amerikalı meslektaşlarımızın da bazı çalışmalar yaptıklarından eminim. Sir Paul dosyalardan birini Porton Down'dan, diğerini Alder Marston'dan gelenlere verdi. CIA'dan gelen adam da iki dosya çıkarıp aynı şeyi yaptı. Şaşkın araştırmacıların önünde koca bir kağıt yığını yükselmişti. Sir Paul, Amerikalılar da biz de aynı şeyleri ortaya çıkarmak için çok çalıştık ama yine de bazı bilgiler iki kere kullanılmış olabilir. O yüzden şimdiden özür dilerim dedi. Evet Bay Sinclair. Konuşmasıyla bilim adamlarını az daha uyutacak olan Whitehall bürokratının aksine CIA istasyon şefi çok açık sözlüydü. Beyler, önemli olan bu orospu çocuklarıyla savaşmak zorunda kalabileceğimizdir. şimdi olmuştu işte. Sinclair İngilizlerin düşündükleri Amerikalılar gibi konuşuyordu. Dobra dobra sözünü sakınmadan. Dört araştırmacı dikkat kesildiler. Eğer o gün gelirse önce hava gücümüzü kullanacağız. İngilizler gibi biz de en az kaybı vermek isteriz. Bu yüzden onların piyadesini, toplarını, tank ve uçaklarını, SAM füze rampalarını, haberleşme bağlantılarını, komuta merkezlerini vuracağız. Ama Saddam kitle imha silahlarını kullanırsa ikimiz de çok kayıp vereceğiz. Bu nedenle iki şeyi bilmek istiyoruz. Bir, elinde ne var? O zaman gaz maskeleri, kimyasal panzehirler planlayabiliriz. İki, bunu nerede saklıyor? Bunu bilirsek kullanmasına fırsat vermeden fabrikaların ve depolarını vurup yok edebiliriz. O yüzden fotoğrafları inceleyin, büyüteçle bakın, bir ipucu arayın. Bu fabrikaları yapan müteahhitleri ve içlerini donatan bilim adamlarını bulup konuşmaya devam edeceğiz. Bu da bize çok şey öğretecektir. Ama Iraklılar bunları oradan oraya nakletmiş olabilirler. O nedenle her şey size analizcilere gelip dayanıyor. Çok insanın canını kurtarabilirsiniz. O yüzden elinizden geleni yapın. Siz bunları bize bulun. Ondan sonra canlarına okumayı bize bırakın. Dört bilim adamı durumu anlamışlardı. Yapacak bir görevleri vardı ve bunun ne olduğunu biliyorlardı. Sir Paul biraz sersemlemiş gibiydi. Evet Bay Sinclair'e açıklaması için minnettarız. Aldermaston veya Portum Down'ın bize bildirecek bir şeyler olduğu zaman tekrar buluşmamızı öneriyorum. Simon Paxman ve Terry Martin binadan çıkıp parlamento meydanına doğru yürüdüler. Winston Churchill'in heykeli önünde boş bir sıra bulup oturdular. Bağdat'tan son gelenleri gördün mü diye sordu Paxman. Evet. İsrail Batı Şeria'dan ve Lübnan Suriye'den çıktığı takdirde Saddam Hüseyin de kuvvetten çıkabileceğini söylemişti. Birleşmiş Milletler iki olayın birbirlerine bağlanmasını reddetmişti. Güvenlik Konseyi'nden birbiri arkasından kararlar çıkıyordu. Irak ticaretinin, petrol ihracatının, para hareketlerinin, kaynaklarının kesilmesi. Ancak işgal ordusunun Kuveyt'i sistematik imhası devam etmekteydi. Belirli bir şey var mı? Hayır, normal beklenen şeyler. Seyirciye göre oynamak. FKÖ çok hoşlandı tabii ama hepsi o kadar. Bir oyun planı değil dedi Terry Martin. Bir oyun planı var mı ki diye sordu Paxman. Eğer varsa bunun ne olduğunu bilen yok. Amerikalılar onun deli olduğuna inanıyorlar. Biliyorum, dün akşam televizyonda Bush'u gördüm. Saddam deli mi? Bir tilki kadar. O zaman neden elinde fırsat varken güneye Suudi petrol yataklarına inmiyor? Amerikalıların da bizim de yığınağımız henüz başlıyor. Birkaç uçak filosu körfezde, bir iki uçak gemimiz var ama karada hiçbir şeyimiz yok. Sadece hava gücü onu durduramaz. Yeni atadıkları o Amerikalı generali... Schwarzkopf dedi Martin. Norman Schwarzkopf. Evet o, büyük bir istilayı durdurup geriye atmak için iki aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Saddam neden şimdi saldırmasın? Çünkü bu kavgası olmadı, bir Arap ülkesine saldırmak olur. Bu kendisine utanç getirir. Bütün Arapları da kendisine düşman eder. Bu kültürlerine karşıdır. Saddam Arap dünyasına hakim olmak istiyor, onun tarafından kınanmak değil. Ama Kuveyt'i işgal etti. O farklıydı. Kuveyt tarihsel olarak Irak'ın bir parçası olduğu için emperyalist bir adaletsizliği düzeltmekte olduğunu iddia edebilir. Bu Nehru'nun Portekiz Goa'sını işgalinden farksız değildir. Haydi haydi. Terry, Saddam Kuveyt'i iflas ettiği için işgal etti. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet, gerçek neden bu. Ama gösterdiği neden Irak'ın hakkı olan toprağı almak da olduğudur. Bak, bu dünyanın her tarafında olmaktadır. Hindistan Goa'yı, Çin Tibet'i, Endonezya Doğu Timor'u aldı. Arjantin Falkland adalarını almaya çalıştı. Her seferinde de kendilerinin hakkı olan toprakları aldıklarını iddia ettiler. Şu halde neden Araplar ona karşı? Bunu başaramayacağını sandıkları için dedi Martin. Başaramayacaktı, haklılar. Ama Arap dünyası yüzünden değil, Amerika yüzünden. Arap dünyasının takdirini almak için Amerika'yı küçük düşürmelidir. Arap komşusunu değil, Bağdat'a gittin mi?
Son zamanlarda gitmedim, dedi Paxman.
Bağdat, Saddam'ın elinde kılıcı, beyaz bir at üstünde bir çöl savaşçısı olarak gösterildiği resimlerle doludur. Hepsi palavra tabii. Herif bir sokak çetecisinden başka bir şey değil. Ama o kendisini öyle görüyor.
Paxman ayağa kalktı. Bunların hepsi kuramsal, Terry. Ama fikirlerin için teşekkür ederim. Sorun şu, benim gerçeklere ihtiyacım var. Ama ne olursa olsun kimse onun Amerika'yı nasıl küçük düşüreceğini göremiyor. Tüm güç ve tüm teknoloji Amerikalıların elinde. Hazır oldukları zaman oraya girecekler ve ordusunu da hava kuvvetlerini de yok edeceklerdir.
Terry Martin güneşe karşı gözlerini kıstı. Kayıplar Simon. Amerika çok şeye dayanır ama büyük kayıplara dayanamaz. Saddam dayanır. Onun için kayıp hiç önemli değildir.
Ama orada yeterli sayıda Amerikalı yok.
Çok doğru. Ahmet El Halife'yi taşıyan Rolls-Royce kapısında İngilizce ve Arapça El Halife ticari şirketi yazan binanın önünde durdu. Hem şoför hem korumacı olan iri yarı sürücü koltuğundan inip efendisinin inmesi için arka kapıyı açtı. Belki de Rolls'u getirmek akıllıca bir şey değildi ama kuvvetli milyoner yoldaki engellerde Irak askerlerini gücendirmemek için Volvo'yu alması biçimindeki yalvarmalara kulak asmamıştı. Kahvaltıda canları cehenneme diye omurdanmıştı. Lüks Andalus semtindeki duvarlar ardındaki evinden Şamiya'daki şirket binasına kadar geçtiği yollarda da herhangi bir olay geçmiş değildi. İşgalin 10. gününde Irak Cumhuriyet muhafızlarının disiplinli ve profesyonel askerleri kentten çekilip yerlerine halk ordusunun zorunlu asker güruhu gelmişti. Kendisi birincilerden nefret etmişse ikincilere hor görüden başka bir şey duymuyordu. Muhafızlar ilk birkaç günlerinde kenti bilerek ve sistematik bir şekilde yağmalamışlardı. Onların Milli Banka'ya girdiklerini, milli serveti oluşturan 5 milyar dolarlık altın külçelerini götürdüklerini görmüştü. Ama bu kişisel bir yağma değildi. Altın külçeleri sandıklara yerleştirilmiş, mühürlü kamyonlara yüklenip Bağdat'a götürülmüştü. Altın pazarından da 1 milyar dolarlık altın eşya toplanıp aynı şekilde götürülmüştü. Siyah bereleri ve genel tutumlarıyla kolayca seçilebilen muhafızların yol barikatları da çok sert ve profesyonelce olmuştu. Ancak daha sonra hepsi bir anda çekilmişler ve güneye Suudi Arabistan sınırına kaydırılmışlardı. Onların yerine üstleri başları dökülen, tıraşları uzamış, disiplinsiz ve bu nedenle daha tehlikeli olan halk ordusu gelmişti. Arabasını ya da saatini vermeyen kuvvetlilerin rastgele öldürülmesi de bunun kanıtıydı. Ağustos ortalarında sıcak, örse indirilen bir çekiç gibiydi. Barınak arayan Iraklı askerler kaldırım taşlarını söküp denetlemeleri gereken sokak başlarında kendilerine gölgelikler yapıp içlerine çekilmişlerdi. Sabahın serinliğinde akşam hava karardıktan sonra buralardan çıkıp askermiş gibi davranıyorlardı. O zaman da sivilleri taciz ediyorlar, arabaları kaçak mal için aradıklarını bahane ederek değerli eşyalarla yiyecek maddelerini yağmalıyorlardı. Bay El Halife genelde sabah saat 7'de işinin başında olmaktan hoşlanırdı. Ancak o güne saat 10'da güneş kızana kadar gecikmişti. Halk ordusunun nöbet tuttuğu taş barınakların önünden geçerken kimse kendisini durdurmamıştı. Kasketsiz iki asker herhalde içinde kendilerinden önemli birinin bulunduğunu düşünerek Rolls-Royce'u şöyle bir selamlamışlardı bile. Bu daha uzun zaman böyle süremezdi. Er geç eşkıyanın biri silah zoruyla çalacaktı arabayı. Ne çıkardı bundan? Memleketlerine sürüldüklerinde bunun nasıl olacağını bilmiyordu ama olacağına emindi. Gidip bir yenisini alırdı. El Halife kapının önünde inince sürücü arabayı otoparka götürmek için yerine oturdu.
Bir sadaka saydı, bir sadaka. 3 gündür ağzına bir lokma koymamış bu yoksula bir sadaka.
El Halife kapının dibinde güneşte uyur gibi çömelmiş duran adamı ancak gözünün ucuyla görmüştü. Herhangi bir Orta Doğu kentinde sıkça rastlanan bir görüntüydü bu. Ama kirli entarisiyle bedevi şimdi yanına yaklaşmış avucunu açmıştı.
Sürücü küfürler yağdırarak dilenciyi kovmak için yerinden fırlayınca Ahmet el Halife elini kaldırdı. Kur'an'ın emirlerini yerine getirmeye çalışan bir Müslümandı ve bu emirlerden biri de bir insanın mümkün olduğunca cömertçe sadaka vermesiydi. "Arabayı park et," diye emretti. Sonra cebinden çıkardığı cüzdanından bir 10 dinarlık uzattı. Bedevi banknotu iki eliyle tutarak yardımın ancak iki elle taşınabilecek kadar büyük olduğunu gösterdi. "Şükran Seydi, şükran." Adam sonra sesinin tonunu değiştirmeden, "Bir ona gidince beni çağırt. Güneydeki oğlundan haber getirdim," dedi. Tüccar yanlış duyduğunu sandı. Adam parayı cebine atarak ayaklarını sürüye sürüye yanından uzaklaşıyordu. El Halife binaya girdi, kabul memurunu selamladı. Şaşkın bir halde en üst kattaki odasına çıktı. Masası başına geçtikten sonra bir an düşündü, dahili telefonun düğmesine bastı. "Kapı önünde bir bedevi var, kendisiyle konuşmak istiyorum, lütfen yukarı gönderin." Özel sekreteri patronun çıldırdığını sanmış olabilirse de hiçbir şey belli etmedi. 5 dakika sonra büronun serinliğine bedeviyi alırken sadece kıvırdığı burnundan patronunun bu garip konuğunun kokusu hakkında ne düşündüğü anlaşılıyordu. Kadın çıkınca tüccar iskemleyi işaret etti. "Oğlumu gördüğünü mü söyledin?" dedi. Adamın biraz daha para istemeye geldiğinden emindi. "Evet Bay El Halife, 2 gün önce Kafji'de kendisiyle birlikteydim." Kuvvetli'nin yüreği duracak gibi oldu. 2 haftadır oğlundan haber alamamıştı. Oğlunun o sabah Ahmedi hava üstünden çağrıldığını dolaylı yoldan duymuştu. Sonra da bir daha hiç haber çıkmamıştı. "Ondan bir haber mi getirdin?" "Evet Seydi." El Halife elini uzattı. "Lütfen ver, seni memnun ederim." "Haber kafamda, yanımda kağıt getiremezdim, ezberledim." "Pekala, lütfen söyle öyleyse." Mike Martin Skyhawk pilotunun yazdığı bir sayfa mektubu ezberinden okudu. "Sevgili babacığım, karşında duran adam o görünüşüne rağmen bir İngiliz subayıdır." El Halife koltuğundan fırlayıp Martin'e baktı, gözlerine de kulaklarına da inanamıyordu. "Kuveyt'e gizlice girdi, şimdi bunu bildiğine göre hayatı senin elindedir. Onun sana güvenmesi gerektiği gibi senin de ona güvenmen için yalvarırım, senden yardım isteyecektir. Ben iyiyim ve şimdi Dahran'da Suudi Hava Kuvvetleri'ndeyim. Iraklılara karşı bir uçuş yapabildim. Bir tankla bir kamyonu havaya uçurdum. Yurdumuz kurtulana kadar Suudi Hava Kuvvetleri'nde uçacağım. Allah'a her gün günlerin çabuk geçmesi ve beni sana kavuşturması için dua ediyorum. Sadık oğlun Halit." Martin sustu. Ahmet el Halife kalktı. Pencereye gidip dışarı baktı. Birkaç kere derin nefes aldı. Kendini toparlayınca koltuğuna döndü. "Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Benden istediğiniz nedir?" "Kuveyt'in işgali birkaç saat ya da birkaç günde bitmeyecektir. Saddam Hüseyin çekilmeye ikna edilemezse birkaç ay sürebilir."
"Amerikalılar hemen gelmeyecekler mi?"
"Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar ve koalisyonun diğer üyelerinin yığınak yapmaya ihtiyaçları var. Saddam 1 milyon askerle dünyanın 4. büyük ordusuna sahiptir. Bir kısmı işe yaramazsa da çoğu gerçek askerlerdir. Bu işgal gücü bir avuç askerle yerinden atılamaz."
"Pekala, anlıyorum."
Bu arada Kuveyt işgalinde kullanılacak her Irak asker, tank ve topunun sınırda kullanılamayacağı.
"Siz direnişten, silahlı direnişten, karşı savaştan söz ediyorsunuz," dedi El Halife. "Bazı çılgınlar bunu denediler. Iraklı devriyelere ateş ettiler ve köpek gibi öldürüldüler."
"Evet, tahmin ederim. Onlar yürekliydi ama aptaldılar. Bu gibi şeylerin yapılma yolları vardır. Amaç yüzlerce kişiyi öldürmek veya ölmek değildir. Önemli olan Irak işgal ordusunu sürekli rahatsız etmek, hep korku içinde yaşatmak, rahat uyumasını önlemektir."
"Bakın Bay İngiliz, amacınızın iyi olduğunu biliyorum. Ama sizin bu gibi şeylere alışkın ve bunlarda usta olduğunuzu tahmin ediyorum. Ben değilim. Bu Iraklılar zalim ve vahşi insanlardır. Biz onları çok eskiden tanırız. Dediğinizi yaparsak misilleme olacaktır."
"Bu ırza geçmek gibidir Bay El Halife."
"Irza geçmek mi?"
"Bir kadın ırzına geçileceği zaman ya direnir ya teslim olur. Eğer uysalsa ırzına geçilir. Herhalde dayak yer ve belki de öldürülür.
Ama karşı koyarsa ırzına geçilecek, mutlaka dövülecek ve öldürülecektir.
Kuveyt kadın gibidir. Irak'ta ona tecavüz eden, bunu biliyorum. Neden karşı çıkayım?
Çünkü bir yarın vardır. Yarın Kuveyt aynaya bakacaktır. Oğlunuz aynada bir savaşçının yüzünü görecektir.
Ahmet el Halife uzun uzun esmer sakallı İngiliz'e baktı. Babası da dedi sonunda. Allah halkıma acısın. Ne istiyorsunuz, para mı?
Teşekkür ederim, hayır, benim param var.
Martin'in gerçekten Londra'daki büyükelçiden aldığı 10.000 Kuveyt dinarı vardı.
Kalacak evlere ihtiyacım var, 6 tane.
Sorun değil, binlerce terk edilmiş daire var.
Daire değil, ayrı ayrı villalar. Dairelerin komşuları vardır. Terk edilmiş bir villaya bekçilik etmesi için tutulmuş yoksul bir insanı kimse araştırmaz.
Bolaram.
Kimlik kağıtları, gerçek Kuveytli kimlikleri 3 tane. Biri Kuveytli bir doktor, biri Hintli bir muhasebeci, biri de kent dışından bir bahçıvan adına.
Tamam, İçişleri Bakanlığında dostlarım vardır. Kimlik makineleri hala onların kontrolünde sanırım. Peki üzerlerindeki fotoğraflar ne olacak?
Bahçıvan için sokaktan yaşlı bir adam bulun, kendisine para verin. Doktor ve muhasebeci için personeliniz arasından bana benzeyen ama tıraşlı ve bıyıksız kimseler seçin. Fotoğraflar çok kötü olsun.
Son olarak araba, 3 tane. Biri beyaz bir binek arabası, biri cip, biri eski ve hurda bir kamyonet. Hepsi yeni plakalarla ve kilitli garajlarda olmalı.
Tamam, kimlik kartlar, garaj ve evlerin anahtarları, bunları nerede teslim alacaksınız?
Hristiyan mezarlığını biliyor musunuz?
El Halife kaşlarını çattı.
Duydum ama oraya hiç gitmedim. Neden?
Sulaybiye'de, Jahra yolu üzerinde. Büyük Müslüman mezarlığı yanındadır. Pek göze çarpmayan ve üzerinde küçük harflerle Hristiyanlar için yazan bir kapısı vardır. Mezar taşlarının çoğu Lübnanlılara ve Suriyelilere, birkaçı da Filipinli ve Çinlilere aittir. Sağ köşesinde Shepton adında bir denizcinin mezarı vardır. Mezar üstündeki mermer gevşektir. Altına toprağa bir çukur kazdım, oraya bırakın. Bana bir mesajınız olursa onu da oraya bırakabilirsiniz. Benden mesaj olup olmadığını anlamak için haftada bir kere oraya gidin.
El Halife başını salladı.
Ben bu işlerin adamı değilim.
Mike Martin, Bneyt el Kar mahallesinin daracık sokakları arasında kaynayan kalabalığın arasında kayboldu. 5 gün sonra Shepton'un mezar taşı altında 3 kimlik, üzerlerinde adresleriyle 3 garaj anahtarı, 3 kontak ve 3 kapı anahtarı buldu. 2 gün sonra Umgudair petrol kuyularından gelen bir Irak kamyonu yolda üzerinden geçtiği bir şeyle paramparça oldu.
11. ayrımın sonu. Sayfa 103.